Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. İlk haberimiz LG ile alakalı, çok enteresan bir haber. Şimdi bir monitör düşünün. Monitörde elektromanyetik kalkan yok ve router'ın yanındayken titreşimler yaşıyor. Aynı zamanda firmware'nin çökmesi falan da söz konusu, çok daha yakın olursa. Ve bu monitörün fiyatı 1000 doların üstünde. LG MacBook Pro'larla beraber, şu touch bar'a sahip MacBook Pro'larla beraber tanıtılan 5K çözünürlükteki LCD monitörüne Emmy Shield koymuyor. Unutmuş arkadaşlar. Ve bu da LG'nin kalite kontrol kısmında ne kadar mükemmel bir firma olduğunu gösteriyor.
Yani zaten aslında söylenecek her şeyi söyledim. Ben de aynı noktaya temas edecektim. Çünkü zaten Samsung'un pil sıkıntısı oldu. Şimdi bir de monitörde bu olayın yaşanmış olması ilginç. Çünkü elektronik kartlarda olması gereken bir kalkandan elektromanyetik korumadan bahsediyoruz. Üstüne üstlük bu hatanın henüz nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Sonucunda bir ay aşamasında monitörü geliştirip hemen piyasaya çıkaralım tarzında. Belki de Apple'ın ürününe yetiştirelim tarzıyla böyle bir şey yapılmış olabilir ama sonucunda 1200 dolara monitör satılıyor ve o monitör satan firma diyor ki lütfen bir sorun yaşıyoruz. Bu sorunu yaşamamak adına mümkün olduğu kadar Wi-Fi router'ınızla televizyonu uzak mesafelerle birbirine çalıştırın.
Şimdi 2 metre mesafe boyunca. 2 metre mesafede tutun demiş monitörle router arasındaki açıkta. O da kesin garanti değil ha. Router'ın biraz güçlüdür mesela. 2 metre 3 metre olur. Senin evde ne kadar mesafe var?
Benim de 2'den az yani. İnternet yavaşlamasın diye bir kere o kadar uzağa koymazsın zaten.
Dibinde yaşıyorsun desene. Benim evde 50 santim yok.
Benim de yani çok yakınız.
1200 dolar verdiğim
bir motor. Bir de 2 metre koysan da yine hafiften etkilese bile seni sinir eder ki.
Ya bir de cep telefonunu falan koy. O ne bazen gelirken eskiden şu tüplü motorlar dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı
demolarında da iki taneyi gösteriyordu yan yana. İşte bizim monitörüm, bizim bilgisayarımız aynı anda iki tane 5K monitörü besleyebiliyor tarzında. Geçmiş olsun hepsine. Yani ben o kadar yüksek meblağlar ödedikten sonra böyle basit bir sorunla monitörün beni keyifsizliğe sevk etmesinden hiç memnun kalmazdım açıkçası.
Ya ben orada şeyi anlayamadım şimdi yani. Koskoca firma monitör üretiyor. Bu test aşamasından geçiyor. Test aşamasında belki görmüşsünüzdür. Bunların nem testinden geçiriyorlar. Sıcaklık testinden, soğukluk testinden bir sürü o şeye sokuyorlar. Nemlendirme odaları falan var özellikle. İklimlendirme odalarında. Sarsıntıya bile test ediyorlar. Hani kutunun içinde uzun süre taşındığında falan ne oluyor falan diye. Arkadaş elektromanyetik test hiç yok mu yani? Ben onu
ya ben sana şöyle bir örnek vereyim. Hani tabii ki firmaların ölçekleri farklı ama biz Westin testlerini gezdiğimiz zaman orada bile televizyonlar için ayrı bir elektromanyetik test ortamı kurulmuştu ki farklı cihazların ne kadar nasıl etkileşim yapabileceğini anlayabilmek adına. Tabii ki daha iyisi, belki daha büyük gelişmiş LG'de de vardı illaki ama bu monitör özüne bir talihsizlik olmuş. Ya birisi bir sorumsuzca davrandı, bir şeyleri es geçti ya da bizim anlayamadığımız başka bir sorun var. Yoksa
fark ettiler de aman deyip saldılar mı yani?
Onu yapmazlar.
Yani. Fark etmemeleri de çok garip değil mi yani? Bir cep telefonundan bile etkileyebilecek bir şey. Hiç kimsenin cep telefonunda mı çalmadı orada falan? Ya da internet mi yoktu?
Çok üzücü bir durum. Çok üzüldüm şahsen. O seviyede meblağları ödeyip de sonrasında
Allah'tan Türkiye'de satılmadığı için şu an sıkıntı yaşamadık.
Zaten satılsa da ne kadar? 1200 dolardan.
Değil mi? Az kişi satın alıyor.
Gerçi Türkiye'de de iyi bir monitör artık ucuz değil.
6000 lira 7000 liraya oyuncu monitörü var ya şu anda. Normal değil yani. Robot uzmanları yarasalardan yararlanarak bir robot tasarlamışlar. İzledin mi videoyu? Görme şansın oldu mu? Ben ilk önce şimdi bu haberi okuduğumda onun için aldım aslında. Uçuyor kaçıyor zannettim. Adam atıyor. Uçuyor düşüyor ama o yarasa robotta bazı özel şeyler varmış. Kullanılan teknolojiler onun üstünde çok duruyorlar. Aynen. Birincisi kanatları saç telinin yarısı inceliğinde özel bir silikondan yapılmış. Ona rağmen esnek ve dayanıklıymış. Gösteriyor da kalemi falan sokuyor delinmiyor mesela. Abi saç telinin yarısı kalınlığından bahsediyoruz bu tarafta. Saniyede 10 defa kanat çırpmış 93 gram ağırlığındaymış robot. 30 kilometre hızlı ulaşmış mesela.
Orijinalini hedef alarak yapmaya çalışıyorlar ya. O yüzden daha bir başarılı oluyor en azından.
Evet abi şey yapmışlar gördünüz mü? Dönerken arka ayakları var ya. Aynı da benzer şekilde.
Bence o rüzgarda pert ya. Rüzgarda olmaz yani o iş.
Zaten dışarıda denememişler şu an içeride ama denemeler devam ediyor. İşte hayvanlardan ilham alarak yaptıkları şeyler mükemmele yakın oluyor böyle.
Orada işte
bir de malzeme mühendisliği tabii.
Diğer taraf mükemmel olunca tabii oradan örnek alarak.
Tabii onu ne için kullanacakları da bence çok önemli. Şimdi belki hem stratejik ve taktik olarak da bir şeyleri gözlemek için kullanılabilir ya da belki daha yarasaları gözlemleyebilmek adına onlara benzeyen ve onları ürkütmeyecek bir takım yine bu tür dronlarla da onların ortamları denetlenebilir. Çünkü gülecek gibi oldun hayırdır?
Ya şimdi yarasalar deyince aklıma şey geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalı bir bilim grubuna bir şey veriliyor. Görev veriliyor. Görev ne biliyor musun? Mağara yarasalarını alıyorlar. Bunlar çünkü çok uzun süre tek bir sıkışık ortamda gitmeye münasip. ve salındıkları anda da böyle aralara köşelere giren hayvanlar. Mağarada sanılıyorlar, üstlerine alev alabilecek bombalar bağlıyorlar. Katlanıp aşılabilen bir tüpün içine yerleştiriyorlar bunları. Amaç şu, Japonya'nın üstüne bırakacaklar bunları. Bunlar açılacaklar, binaların arasına girecek. Japonya'da o zaman da her yer ahşap bina ya. Ve ahşap binalar alev alarak yanacak. Tabii yarasalar intihar yarasası oluyor. Hı-hı. Bir bilim adamı bayağı çalışıyor ve ilk projeyi başarılı denemeyi de gerçekleştiriyorlar. Sonra proje iptal ediliyor birdenbire. Diyorlar ki tamam biz bunu rafa kaldırdık. Bir hafta sonra da atom bombası atılıyor Tokyo'ya. Atom bombasını zaten şey yapmışlar, geliştirmişler. Yani iki tane proje takımı var. Atom bombası işe yaramazsa yarasaları kullanacaklar.
Daha ilginç bir şey var.
Yani nerede işe yarar dedin ya.
Yok daha Amerika ile ilgili daha ilginç bir noktası var. Amerika kendi iç savaşı, Amerikan iç savaşında yarasa dışkısından barut yapıyorlar mesela.
Yani enteresan bir hayvan.
Çok özel hayvanlar aslında. Biz hani hep bize hep böyle ürkütücü geldi. Vampir yarasalar vesaire tarzında ama yarasa hakikaten hem insan hem tabiatın varlığı açısından çok kritik öneme sahipler ki bakıldığı zaman da yanlış hatırlamıyorsam da hani uçabilen hayvanlar ama mesela kuş değil memeli sınıfına giren
evet,
hayvanlar.
Evet öyle memeli.
Gerçi kendilerini alsa ve o vampir yarasalar da genelde insanlara saldırmazmış aslında. Daha ziyade böyle bu tür kümes hayvan tarzında
ufak hayvanlar. Saldırmaz dediği de uyuyan hayvana gidiyor oradan kalabiliyor. Yani.
Onlar öyle hep boring. Şey ya işte fiction olsun işte Batman çıksın bir şey çıksın falan diye hikaye yazalım diye.
Kasım ben şey merak ediyorum mesela buradaki drone yarasa acaba yarasında yüzlerce binlerce türü var bir de. Acaba hangisini baz alarak bunu modellemişler? Bir
ortak,
de
ortak yarasa şey bağlantılarını ortak yarasa
bağlantı. Şimdi yarasanın hani çalışma mantığında sonar atıyor. Çok fazla evet. Göremediği veya tamamen kör olduğu için sonar atıyor. Acaba bunda öyle bir teknoloji var mı?
Bunu sensör kullanan falan koymuşlardı. Ben baktım atıyor adam. Sonra düşüyor dikine yani. Veya sensörü kullanacağı bir yani zeminde gitmiyor.
Kiraz uçaktan halledecek bir şey
o da bize yani. Yanlış biliyor. Mesela yarasa genelde görmez diye bilinir ama yarasanın pek çok türü aslında görebiliyor.
Yok görüyor ama geceleri sonarla gidiyor.
Tabii tabii. Ama yani öyle bir gözleri görebilen hayvanlar esasen.
Evet, şimdi görebilen başka bir şeye geçelim. Araçlar, otonom araçlar. Google'ın Waymo isimli bir yan kuruluşu var. Bu otonom araçların hepsini Waymo isimli bir yan kuruluşa topladı Google. Ve yapılan bir araştırma Waymo'daki yapılan çalışmaların oldukça fazla verim getirdiği hani ayrılmasından sonra ve otonom aracın sürücüye ihtiyaç duyma oranının %50 azaldığı ortaya çıkmış. Şöyle bir istatistik paylaşmışlar. İşte mesela 2015 yılında Google çatısı altındaki otonom araçlar 600 bin kilometre yol gitmişler. Bunu otonom olarak gitmişler ama 341 kere sürücünün elle müdahalesi gerekmiş. Otonom araç demiş ki elle beni kontrol et. 2016'da 1 milyon kilometre gidilmiş ama sadece 124 kere kontrol etmesi gerekmiş sürücünün aracı.
Şimdi burada seninle dün konuşuyorduk sanırım.
Evet dün konuştuğumuz konuyu çok benzer.
Onun
evet.
Çok benzer bir şey. Şimdi uluslararası standartlar çerçevesinde otonom araç kategorilendirmesi 6 başlıkla toplanıyor. 0'dan 6'ya kadar. 0 bizim aslında pek çoğumuzun sahip olduğu en geleneksel araçlar. Hiçbir hani otonom sürüş yeteneğin boş ver. Sürüşe yardımcı işte adaptif cruise control ya da cruise control gibi özelliklerin olmadığı araçlar. 1'de işte bu adaptif cruise control gibi sistemler devreye giriyor. 2'de biraz daha gelişiyor. 3'te şu an mesela Tesla'nın araçları 3. sınıfı temsil ediyorlar. Artık yavaş yavaş otonom sürüş kabiliyetini kazanmaya başladığı işte şerit değiştirebilen, sinyal verebilen tarzda yetenekler devreye giriyor. 4.'sü yüksek otonom diye geçen sınıflandırma. Burada araç pek çok şey kendi kendine yapabiliyor. İşte sürüş dinamiklerinden tuttu işte gaza frene basma, sinyal vermeye ek olarak daha fazla karar mekanizması devreye giriyor. Bir de 5. sınıfta o tam otonom. Buradan mesela diyorsun ya sen şimdi işte insan müdahalesi 300'den 100'e düşü tarzında. 5. sınıfta hiçbir şekilde insan müdahalesine ihtiyaç yok. İnsan gibi düşünebilen işte senin için alternatif rotaları hesaplayabilen, seni işe bıraktıktan sonra park edebilen araçlardan bahsediyoruz. Şu an görülebildiği kadarıyla aslında pek çok firma henüz 4'ü tamamlayıp 5'e geçebilme aşamasında.
Şimdi yanlış bilmiyorsan 4'te de insan müdahalesi yok. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymuyor. Kararı kendi veriyor.
Şöyle,
İçinde insan var ama.
İçinde insan var ama insana gereksinim duyabilecek durumda hala. Bazı sürüş modlarında tamam artık sen tekrar kontrol alabilmesine ihtiyacı duyabilen bir sistem tamamıyla bağımsız. O bizim aklımıza gelen otonomi 5. sınıfta.
Evet onda da eve git falan.
6 yok şu anda. 6 zaten ötesinde uçan araba olur. Yani.
6 için otonom. Ya şimdi otonom araçta benim en yani fantastik bulduğum düşünce kendi kendinin içindeyken gitmesi yani bir derece de aracı bırakacaksın hani eve gidecek, çocuğu alıp gelecek falan filan hani modu. O asıl olay. Bir tane sıra
geçen... Kira alacaksın falan çalışacak
aynen.
İşte.
Geçen birisi arkadaş paylaşmış. Demiş ki düşünsenize demiş. Araçta hani sizin için parkta beklemediği zaman Uber için çalışıyor.
Mesela para getireceksin. Çok güzel şeyler bunlar. Benzin parasını çıkartacak falan.
O zaman tabii Uber kaç lira? 1 dolara falan gidip gelir. Kurtarmaz büyük ihtimalle. Tekerleğin dönüşünü kurtaramazsın. Elektrik parasını kurtarmaz yani. Ya, herkes aynısını yapacağı için.
Gün sonunda aslında şimdi ben şu an bir tane video izlemeye çalışayım. Oradan da biraz hani bazı başka şeyleri de görme şansım oldu. Şimdi hakikaten saatte 1 terabayt data üreten araçlardan bahsediyoruz. Düşünsene bir araç var. Kendi kendine gidiyor, sen içeride film izlerken ya da aracın içerisinde bir şeyler atıştırırken o araç yolda giderken acaba sol şeride mi geçsem, sola geçtiğim zaman hızımı arttırmam gerekiyor mu? Ben sola geçerken önümdeki aracın sürücüsü ne yapabilir tarzında anlık hesaplama yapmak zorunda. Hani hakikaten telefonun belki donduğu zaman bir hani yeniden başlatarak çözebiliyorsam aracın kesinlikle sıfır hatayla, hiçbir hataya tolerans göstermeden işlevini yerine getirebiliyor olması lazım. Şu Amerikalıların inanılmaz bir egemenliği var orada. Çünkü evet, donanım tarafında Nvidia çok yaygın mesela şu sıra. Yazılım tarafında işte üzerine gelişen algoritmaların çoğu Amerikan menşeli şirketlerin geliştirmiş olduğu algoritmalar. Zaten Nvidia'dan paket olarak alabiliyorsun. Tesla kendisi yazmış pek çok şeyi.
Yalnız Amerikalıların şöyle bir şey var, bu yeni otonom araçları geçtim bir kenara koydum. Elektrikli araçları da mesela en uzun mesafeye giden en lüks araçları yine Amerikalılar sahipler.
Aynen öyle. Yani bunlar hakikaten kritik öneme sahip. Çünkü yani otonom araçta iki şey ihtiyacım var. Bir araç platformuna, yani üzerine otonomi getireceğin araca, ki artık araç herkeste var. Japon'un da, Avrupa'sında vesaire. Bir sonrasında işte sanal sürücü sistemine ihtiyacım var. O sanal sürücü sistemi şu Amerikalıların bayağı hakim olduğu konu.
Evet, güzel bir haber verelim oyun severlere de. The Last Guardian'ın fiyatı kalıcı olarak düşürülmüş. $60'lardan $40 çekilmiş. Zaten $60 olması eleştiriliyordu değil mi?
Bu güzel haber olmasının yanında aynı zamanda bazı kişiler için kötü bir haber olabilir.
$60'lardan alanlar için değil mi?
Yani zaten yüksek bulmuştuk açıkçası fiyatı. $60 bugün sadece single player içeriğe sahip olup da işte seni 150 saat oynatmayacak oyunlar için böyle iki kere düşündürmeye iten bir şey. 150 saat dedim de mesela bugün Skyrim'i alsan Skyrim'i 150 saat oynarsın rahat bir şekilde. Evet. Witcher'ı oynarsın falan. Ama bu Last Guardian'da mesela belli bir hikaye var. Bittiği zaman da oyun da bitmiş oluyor. Yani 10 saatte bitirebilirsin, 8 saatte bitirebilirsin. Hızlı kasarsan 6 saatte bitirirsin. O yüzden de bulmacaları biliyorsan zaten tekrar oynarken çok kısa sürüyor.
Bile.
Oynamaya değecek mi de o da tartışılır. $40 daha iyi olmuş. Hatta biraz daha düşebilir belki fiyatı.
Sonrası bedava verecekler.
Zaten çok kısıtlı bir kitleye hitap ediyorlar. Yani herkese hitap eden bir oyun değil Last Guardian. O kitlede de $60'a
Türkiye'de de 104 çalışmak. TL yani $40'dan daha ucuz satılıyor.
Evet.
O da önemli bir gelişme yine.
Hakikaten bu güzelmiş yani. Hani evet değil mi? Çünkü firmaların da aslında bakılırsa, geçen gün seninle bir ürün hakkında konuşuyorduk ya, bir tane sana pick-up gösterdim.
Evet.
Amerika fiyatı, Amazon fiyatı $660, Türkiye'de 1000 liraya satılıyor. Yani firmaların da burada bir ürün getirirken direkt orayı birebir kur farkına çevirme değil de belki ülke gerçekliğine uygun bir fiyat tercih edilmesi gerekiyor.
Bunu yapan firmalar oldu. Kreatif yaptı. Tabii, biliyorsun. Aynen. Kreatif ses ürünlerinde özellikle Türkiye için özel fiyat uygulanıyordu. Çoğu Amazon'dan daha uygundu fiyatların Türkiye'de bir dönem. Hı. Aynısını Fujifilm yaptı. Fujifilm kameraları Amazon'dan verdiğinden daha ucuza Türkiye'den alıyordun. Hani Amerika'ya gidip Amerika'dan Amazon'dan sipariş veren adam daha pahalıya alıyordu.
Ya her ülkenin gerçekleri farklı mıydı? Biz bunun en büyük sıkıntısını ben vakti zamanında kendime merak duyduğum için Formula 1'de yaşadık. Adam Avrupa'daki bilet fiyatını birebir kurla çevirip burada satmaya çalışıyor. Ya tamam da oranın gerçekleri buranın gerçekleri biri değil ki. Buraya uygun fiyat belirleyeceksin ki insanlar gitsinler izlesinler.
Ya şimdi bir de araba yarışı Türkiye için uygun bir şey değil. Şimdi bak Avrupalı niye çok heves gösteriyor? Amerikalı niye çok heves gösteriyor? Adamlar otomobil üreten milletler.
Ya markaları orada temsil eden, kendi sürücülerine sahip olan ülkeler. Tabii
bir de şimdi adam kendi fabrika işçilerini getirse pist oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Onlar da bir kültür. Otomobil üretmek, otomobili yarıştırmak bir kültür. Neden? Otomobil üretiyor adamlar. Mesela bizde de dikkat et, boğaları develeri güreştirirken köylülerin hepsi toplanıyor. Neden? Bizim kültürümüzden de o geliyor yani. Biraz şimdi bunu yanlış anlamasınlar. İnsanların kültüründen gelen bir şey. İspanyollar mesela boğa güreşi izliyorlar. Neden? Kültürlerinde var. Yani bizim otomobil yarışı kültürümüzde olmayan bir şeydi.
Sonucunda bir şeydi.
Yok fiyatlarla, fahiş fiyatlarla bir kimse izlemedi.
Sonucunda bir pist yaptık buraya. Yarış geldi. Çok güzel vesaire ama organizasyon fiyatları ayarlayamayınca. Çünkü ne diyoruz mesela bugün? 25 lira sinemaya veriyorsun. Üstüne bir de 40 dakika reklam izliyorsun. Tamam mı? Evet. Onun yerine Blu-ray çıktığı zaman alırım diye bir tercihte bulunabiliyorsun. Ülke gerçekten uygun fiyat politikalarının belirlenmesi lazım. Birebir kuru fark ile olmuyor bazı şeyler. Mesela kur çevresiyle.
Sanıyorum ki şeyden kazanıyor. Yani sürümden kazanma muhabbeti geçerli biraz da. Çünkü çok fazla kullanıcı varsa mesela Steam'de de olsun, işte diğer tüm oyun firmaları fiyatlarında olsun, Rusya'da her şey çok daha ucuz. Evet. Çünkü çok fazla oyuncu var ve ucuz fiyattan daha fazla satış elde ediyorlar. Hani diğer tarafta karşılıyor kendini. Ama Türkiye'de o kadar ucuz diyemiyor. Hani Türkiye'de daha da ucuz olması lazım. O kadar çok fazla satın alan oyuncu olmadığı için herhalde Rusya kadar tabii
ya
ki.
Ben ona inanmıyorum ya. Türkiye büyük pazar birçok kişi.
Çok büyük pazar.
İşin baktığınızda hiç saçma sapan ülkelerin dilleri bile destekleniyor. Türkiye'ye bir şekilde teğet geçiyorlar. O da biraz ya Türkiye'deki yönetici arkadaşlarımız bazı firmalarda gerçekten çok özverili çalıştılar. Türkçe oyunları gördük ama yine de tam olarak hani olayı anlatamadığımızı düşünüyorum yurt dışına. Bence devletin el atması lazım. Her şeye el attılar, tamam mı? Hı-hı. Arkadaş attı ki içinde Türkçe karakter, yani Türkçe söz, Türkçe menü ihtiva etmeyen, tamam bulunmayan hiçbir oyunu rafa koyamazsın da abi.
Abi kesinlikle bir takım yaptırımların yapılması lazım. Çünkü
o zaman aral iptal olur ya direkt. Herkes abi zaten olsun. Online satın olur.
Yapacak ki. Adamlar da yapacak.
Abi insana
online
fayda sağlaması...
Onlar da getir. Engelli Steam'in IP'sini bak bakayım yapabiliyorlar mı?
İnsana fayda sağlayacak her türlü kararın alınması lazım. Sonuçta evet. Bak ben de müstakasıyım. Kesinlikle küçük bir pazar değiliz. Bizde 30-40 milyon genç vatandaş var. Tamam
bir
mı?
De alıyorlar abi. Oyunda satılıyor, oyun satılmıyor da değil.
Cep telefonu firması için Türkiye bir pazar. Çünkü yeni telefon alacak kitle bu yaş grubuna kitleler vesaire. Abi buradan para kazanacak adam buraya yatırımını yapacak ya.
Bir de şeyi atmasınlar. Bazı oyunlar var abi biliyorsun online. Zaten kopyasını oynaman imkansız. Sürekli online kalman gerekiyor. White Lens'e nasıl kopya oynayacaksın ki? Oynayamazsın mesela Division'ı falan. Ne yapıyorsun? Parayla satın alman gerekiyor. Türkçe olsa oh mis gibi.
Bazı bağımsız yapımcılar bile Türkçe dil desteği falan koyuyorlar. Yani sonuçta yani o, bu evet. Yapımcının da düzgün bir vermiş olduğu karar. Daha Türkçe koyarsa daha fazla Türk oyuncuya ulaşıyor. Daha fazla satıyor.
Bence biraz da baskı lazım o tarafta aynen. Ya. Yani yaparlar. Ben hala da bazı konularda düzgün baskı yapamadığımızı deniyorum. Otomobil satın alıyorsun. Otomobildeki hala bazı tuşların üstünde İngilizce kelimeler yazıyor. Evet. Ben ona yani şeyim karşıyım abi. Türkiye'de satıyorsun. Türkçe yazacaksın ya. Bu kadar basit. Çünkü ben şeye dikkat ediyorum mesela. Arabistan'da satarken falan adam Arapça yazıyor ya.
Yazıyor aynen.
Biz Latin harfleri kullanıyoruz yani. Bizimkini daha kolay yazabiliyor olması lazım. Ama bizimkine gelince bir teğet geçiyorlar nedense. Çok umursamıyorlar. Bu konuya biraz daha dikkat etmeleri lazım. Bu arada Far Cry 5 listelenmiş. Far Cry 4 aslında bayağı bir ses getirdi o dönem için.
Evet,
Far Cry 3 de aynıydı.
İşte Far Cry 4'ün mesela bazı eleştirileri vardı. Far Cry 3'e çok benziyor tarzında eleştirilerdi. Ondan sonra Far Cry Primal çıkardılar. Primal'da konsepti tamamen şey. Değiştirdiler de yani çok fazla şey olmadı. Yine Far Cry 3'ün bir türevi gibiydi aslında. Çok fazla değişen bir şey yok. Skin'e değiştirmiş bir versiyonu gibiydi. Şimdi Far Cry 5'i bekliyoruz. Bakalım hani Far Cry Primal'ın üzerinden de çok fazla vakit geçmedi. Hatta şöyle bir duyuru var. Ne zaman çıkacak denmiş. Bu yıl sonunda falan.
Ne demiş? Ekim'in 2000'de onaylanmış Primal pardon bu 2017'de tarihinde çıkacağı demiş. Evet, ama henüz daha bir şey yok. Kasım 2017.
Şimdi 2017'nin sonunda çıkacaksa nasıl hani hala duyurulmadı diye bir şey sorulabilir. Ama Far Cry Primal'da da benzer bir şey olmuştu. 2015'in sonunda falan duyuruldu. 2016'nın başında çıktı falan böyle. Çok kısa bir sürede hemen çıkarttılar.
Aynısı Far Cry 5'te de olabilir. İzliyor olabilirler o zaman.
Benzer bir şey olabilir. Politika. Ama bu kadar hızlı oyun çıkartıyor olmaları da hani çok yenilik ekleyeceklerini sanmıyorum. Eğer bu kadar bu yıl sonunda çıkacaksa Far Cry 5 yine bir benzer türevi gibi bir şey olabilir.
Yani 4 kötü değildi ama ya.
4 kötü değil de 3 oynadıktan sonra çok fazla 4'e ihtiyaç duymuyorsun ya.
Ha, gerçi bir de o var tabii. Mekanlar değişiyor. Biraz konu değişiyor. Onun kötüsü çok konuşulmuştu.
Primal'da hatta aynı harita vardı bu direkt. Gerçi işini oynarken çözemiyorsun ama.
Değil mi? Öyle bir olay var. GoPro Karma tekrar satışa çıkmış. GoPro Karma çok enteresan bir drone oldu. GoPro firması drone yapacak dendi. Drone'u yaptılar. DJI rakibi bir tanıttı drone'u. Bunların drone'u şey oldu. Yani sanki 2 sene önce tanıtılmış eski drone'lardan bir tanesiymiş gibi. Rezil oldular biraz. Sonra bir de pil sorunları çıktı. Pil sorunu değilmiş de güç ünitesinde bir sorun aynen. Varmış. Drone'lar tıkır tıkır düşmeye başlayınca geri çağırdılar hepsini. Şimdi tekrar satışa sunmuşlar. Ne diyorsun? Alınması bir drone değil.
Ya Mavic Pro ile kıyasladığımız zaman ilkel bir drone. Çünkü Mavic Pro'nun İşte bir takım yapay zeka özellikleri var.
Uzaydan gelmiş gibi duruyor yanında ya.
Daha geçmiş kontrol mekanizmaları var. Burada GoPro'nun avantajı şu. Fiyat olarak konsolde baktığınız zaman işte Hero 5'te vesaire almak istersen 1100 dolar civarında fiyata
bak,
gelen
paketi. 1100 dolara aldığın pakette GoPro 5 var. Bir de sonuçta bir Steadicam veriyor.
Steadicam veriyor.
Zaten toplam paket kaç? 600 dolara falan o ikisini almaya kalktın.
Aynen öyle. Zaten hiçbirisini almazsan da 600 dolara sadece drone'un kendisini alabiliyorsun. Hani bu paket çerçevesinde gökyüzünde elde edeceğin görüntü Mavic Pro'dan daha yüksek kalite olur. Evet. O kesin ama Mavic Pro'nun işte kullanım kolaylığı vesaire bir takım başka avantajları var. Şu aşamada bu drone'un hani GoPro ekosisteminde zaten ben GoPro'larla çekim yapıyorum, müşterilerime ben GoPro görüntülerini satıyorum diyen adam dışında pek alıcı bulacağını zannetmiyorum açıkçası.
DJI drone'un çünkü görüntü kalitesi pek şey değil. Yani ta kötü değil ama bunun yanında...
Bunun yanında kesinlikle alakası olmaz
keskinlik yani. Keskinlik konusunda şey veriyoruz.
GoPro kaymada ben şunu beğenmişim. Kendi kontrol kumandası çok başarılı.
Evet doğru.
O baya baya güzel ama o da tek başına işte drone'u satma argümanı olur mu ondan emin değilim. Bu arada GoPro geçen senenin toplamında da 375 milyon dolar para kaybetmiş.
Yani GoPro'nun biraz popülerliği gidiyor.
Gidiyor çünkü yani yavaş yavaş o kameralara ihtiyacın azalmaya başladı. Alternatifler de var.
Şimdi Sony'nin bir kamerası var. Sen de testini yapıyorsun. Yakında incelemesini yayınlarız aslında. Şu optik stabilizasyon yapabilen aksiyon kamerası mesela. O farklı bir boyutta.
Ya farklı
ve şu anda onu test eden birçok insan şey diyor, dünyanın en iyi aksiyon kamerası.
Bir de biz şey olayı da şeyin büyüsü de kayboldu. Yani reklamını izliyorsun, mükemmel bir kamera. Sen almak istiyorsun, aldığın zaman en fazla bir vlog çeker hale geliyorsun. Eğer çok özel bir hobin ya da amacın yoksa. Onu da zaten bugün artık orta üst seviye bir telefonun ön kamerası ya da arka kamerası da yapabiliyorsun. Dolayısıyla başka şeyler katması gerekiyor GoPro'nun ticari kaybını önleyebilirsin. Bence o da biraz daha sıkıntı devam eder gibi geliyor.
Öyle, sen aksiyon kamerası aldın mı hiç?
Yok almadım da hevesliyim ya. Ama işte şeyde Erdin dediği gibi alacaksın sonra sen de bir kere bir kere gideceksin.
Sen bir iki yer değil. Sen bayağı bir doğa gezisine çıkıyorsun. Kafana takıp doğa içinde gezsin onu da güzel görüntüler elde edersin şimdi.
Allah ya bak. Güzel olur.
Bu adam yine dere tepe düz gidip geliyor yani.
Mesela en basitinden. Ya gidip
geliyor burada... da işte biri seni çekmediği sürece demiyorsun. Kafanda çektiğin görüntüde.
Ya bak sen şeye gidersin. Ne bileyim roller coaster'a binersin veya adalara gidersin şurada.
Roller coaster'a genelde onu sana taktırmazlar abi güvenlik gerekçesiyle. Abi düşen bir
şeyde, şeyde ne yapıyorlar biliyor musun? Bu iş kayak yapan adama yarıyor.
Kış sporu çok
yapan,
güzel.
Kış sporu yapan, dağa tırmanan, tamam mı?
Gerisinde, snowboard yapıyorsan.
Aynen, gerisinde bir iş yok. En kötü arabada kendini çekerken buluyorsun kendini.
Ya da işte o stabilizasyon nasıl mesela sizin ürünün? Son incelediğiniz
bayağı
sürenin.
Iyi ya, bayağı iyi. Güzel.
Ben mesela fuarda ürün görmüştüm. Altında platform var böyle çılgın gibi sallıyor falan. Görüntü sabit ama. O tarzda bir şeyse gideri var aslında. Yani sağda solda koşturuyor.
Tabii ama şimdi zaten olay da şeye döndü yavaş yavaş. Çok profesyoneller artık
stabilizer'la.
Triaksi stabilizer'la kullanıyor. Hiç görüntü şey yapmıyorsun. GoPro'nun bazı videoları var çünkü kayak yapan adamı yanındaki kaykaycı kayak yapan adam o sabitleyiciyle takip ediyor. Görüntü bayağı güzel ya.
Bir de o sabitleyici mesela çok güzel aksesuarlar yapmışlar. Mesela sen bisiklete binebilirsin. Bisiklete binerken onu direkt şuraya çantanın koluna takabileceğin aksesuarlar var. Sen giderken omuz mesafesinden de seni çekiyor ve çok güzel görüntülerle kalabiliyorsun. Evet. Biraz tabii ne çektiğin ve neyle ilgilendiğin çok alakalı ama günün sonunda pek çok kişi de en fazla vlog kamerası olarak kullanıldığında şahsen biliyorum yani.
Hobi olarak yapıyorsan hani mesela gün boyunca çekersin, akşam eve gidince editleyeceksin. Keyif alıyorsan bu işten sonra da YouTube'a atacaksan.
Abi aile babası benim için çok zaman yapan adam helal olsun diyorum valla. 9 belediye Pardus'a geçmiş. Geçen evet. Belediyeyle okuyayım mı? Anadolu yakasında Beykoz, Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla, Sultanbeyli, Ümraniye, Şile ve Üsküdar. Geneli AKP belediyeleri değil mi bunların? AKP'li belediye başkanları var üstünde.
Ya ben tek tek hepsini AKP değilim.
Beykoz, Pendik de öyle.
Daha önce mesela daha önce Eyüp Belediyesi gelmişti.
Ümraniye öyle. Ümraniye Kadıköy yok AKP mu? Değil mi?
AKP aynen.
Evet var. Şile, Üsküdar.
Kadıköy yok mu?
Kadıköy yok abi.
Şöyle bir şey var zaten. Daha önce Eyüp Belediyesi falan da gelmiş. Zaten yavaş bu zorunluluk haline gelecekti.
Zaten hani niye yani onlar geçmiş? Ben içinde CHP'leri de görmek istedim. Onu söyleyecektim. Pardus sonuçta bu yerli milli işletim sistemi.
Geçecekler
yani.
Galiba. O zorunlu olması konusunda bir takım adımlar atılmıştı. Dışa bağımlılık azalsın ve Haversan'ın desteğiyle Haversan'ın
tarafı. Tabii Haversan şimdi yerleştirmesini yapıyor. Yani bunu kurumlara şeyini yapıyor. Kurumsal dönüşümün
aynen o süreç içerisinde. Dolayısıyla muhtemelen akademinin uzak tüm değerli belediyeler geçecek gibi görünüyor.
Herhalde olması gereken, olması gereken de bu zaten. Yani. Normalde devlet teşkilatlarının hepsinde aslında. Devletin hangi kurumu olursa olsun bir şekilde geçilmesi lazım.
Ama tabii Pardus'tan da ben şahsen kendi adıma uzun süredir de çok hani kalın ifadelerde duymuyorum. Son durum nedir? Ne noktaya geldiler açıkçası?
Ya önemli olan orada bizim mühendisler geliştirsin. Yani arka kapı marka kapı varsa da kendileri bilsin
onun yani. Onun için yani sürekli güncelleniyor olması lazım. Herhalde arka tarafta güncelleniyor ki devletin de tüm kurumlarına yavaş yavaş girmeye başlıyor.
Tabii yavaş yavaş girsin. Sonuçta ücretsiz ofis programları var çok gelişmiş kullanabileceğin. Ücretsiz database uygulamaları falan da var. Ne kullanıyorlar?
Ya ben şeyi hatırlıyorum. Mesela biz vakti zamanında Pardus'un ilk çıkış zamanları biliyorsun bayağı basın aktivitesi düzenliyorlardı. Biz ilgi geliştirme merkezine gitmiştik. Orada şey deniyordu mesela. Biz zaman önce bunun netbook versiyonunu çıkaracağız. Dizüstü bilgisayarlara geleceğiz. Daha sonra telefon versiyonu.
Cep telefonuna geleceğiz
kademeli deniyordu. Olarak çok evet. Program çok büyük değişiklikler uğradı. Umarız bundan sonrası için en azından devlet kurumlarında standart hale gelir.
Ya bu arada Türkçe'ye hani dedik ya oyunlarda olsun falan diye. Bu haber aslında tam ona uyuyor. Horizon Zero Dawn var ya. Türkçe gelmeyince çıklandı. Çok olay oldu falan.
Evet.
O mesela bence Sony'nin gerçekten bir şeyi oldu ya bize. Şakası gibi oldu değil mi?
Yani şimdi hani bir noktada baktığın zaman istisnai bir durum olduğundan dolayı hadi bir oyun için göz ardı edilebilir. Bundan sonra Türkçe desteğine devam edecek çünkü.
Ama şimdi var ya bak o kadar komik.
Horizon Zero Dawn'da artık İngilizce şekilde oynamak zorunda kalacaksınız.
Yani o oyunun Türkçe olması lazım zaten. Hani aynen. Bana hangi oyunu Türkçe olarak görmek istedin dese bir Uncharted serisi var. Türkçe olmasından çok memnun kaldım. Bir de bu olması lazım. Zaten yani diğer oyunları yapmasan da olur Türkçe.
Evet hatta kendi oyunları dışında 3. parti oyunları da Türkçe desteği verseler sadece PlayStation'da Türkçe düşünsene.
Evet manyak bir şey olur.
Mass Effect çıkıyor mesela Andromeda. Tabii ona Türkçe yapmak için bayağı bir para harcamak yani, lazım. Evet. Horizon Zero Dawn'un da muhabbeti aynı şeyden geliyor aslında hikayesi. Hani çok fazla diyalog var oyun içerisinde. Hikaye çok derin ve biraz RPG yanı da var oyun içerisinde. Diyalog seçenekleri falan böyle. O yüzden o kadar çok diyalog olunca da herhalde bu oyunu biraz es geçmek zorunda kalmışlar. Hata da yapmamaları gerekiyor sonuçta. Hani az önce dedik ya bağımsız oyunlar bile ekleyebiliyor ama bağımsız oyunda hata olsa bile hiç kimse
abi,
önemsemez.
Benim bakışıma göre abi diyaloğun çok olduğu yerden dilde daha fazla ihtiyaç var. Yani daha kolay anlaşılabilmesi adına.
Ki bu oyunda kim bilir arada bir sürü yabancı kelime, kendi özel kelimeleri. Mesela şimdi kendi özel isimleri oluyor bu oyunların biliyorsun kendi dünyasına hı-hı. ait. Dili birazcık eksik bilen kişiler iyice kafası karışıyor. Şimdi aynen. Bu özel kelime oyuna ait bir özel kelime mi? İngilizce'de geçen bir kelime mi acaba?
Efsunger falan var mesela Witcher'da. Türkçe'ye
işte.
Dolayısıyla diyalog fazlaysa abi zaten daha fazla dilin bence yerleştirilmesi lazım. Evet. En az 6 yıldız seviyesinde olması lazım ki insan anlayabilsinler.
Bir şey bana garip geliyor ya biraz. Yani bizim tanıdığımız sektörden abilerimiz, arkadaşlarımız var biliyorsun. Adam şu kalınlıktaki kitabı 2 haftada çeviriyor. Oturuyor. Aynen. Ve çevirdiği kitap finans sektörüne yönelik işte fintech teknolojisini anlatan kitap. Şakır şakır çevirmiş adam. Okurken de okuyorsun. Hani oyunu çevirirken o adamın çevirdiği fiyatları da biliyoruz yani. Hı-hı. Bahsettikleri fiyatlar yok öyle. Adam kitap çeviriyor 2 haftada.
Sonuçta biz parasını verip çevirmeni yaptırdığın için bu işi. Diyaloğun çok olması çeviriyi imkansızlaştırmaz. Süreci uzatır. Evet. Sen ona göre bir planlama yaparsın ama o planlama çerçevesinde dil desteğini vererek oyunu sokarsın.
Daha yani. Fazla çevirmen çalışması gerekebilir işte. Ya
yapılabilir, imkansız değil. Bir saatlik oyun çevirmekle 10 saat çevirmek arasında zaman farkında olmaz.
Şimdi oyunu çevirirken karşılığı olmayan çok fazla şeyle karşılaşıyorsun. Mesela bugün bir World of Warcraft çevirmeye çalışsan karşılığı olmayan yüzlerce kelimeyle karşılaşacaksın. Bir de onlara bir şey üretmen lazım.
İşte abi onu sen kendi hayal gücüne tahmin edemezsin ama oyunu geliştiren en azından ona ne karşılık verebileceğini senden daha fazla oraya koyabilir.
Belki İngilizce olarak yanına açıklıyorlardır diyeceğim ama bilmiyorum tabii süreçleri nasıl işliyor. Ama üzüldüm, çok üzüldüm.
Ben oynadım dün onu işte fuarda. Oyun güzel gibi ama hani çok da kendine özgü bir, en azından hikayesini deneyimlemediğim için oynanış açısından zevkli ama çok da özgün, çok farklı kılan bir yapım değil.
Ya zaten oyunun bütün özgünlüğü şey üstüne, bu robotlar ne alaka diye düşünürken en sonunda onu öğreniyormuşsun.
İşte hikayeden dolayı gidiyor biraz.
Oyunun en sonunda onu öğreniyormuşsun.
Hikayesi ise tutacak. Tabii aynen. İngilizce olduğu için de İngilizce anlayanlar için tutacak. Öbür türlü oynanışta çok fazla şey yapmayacak.
Biraz öyle. Dünyanın en değerli markası sizce kim?
Ben biliyorum. Şu anda Google oldu.
Alfabet. Bozdu bütün her şeyi.
Bütün büyüğü bozdun.
Bence ama dedim. Bence dedim.
Zaten Google değil miydi? Yani ne zaman?
O zaman Google'dan Apple'ı çıkartıyorum. Üçüncü kim?
Üçüncü Amazon.
Vay ya. Buna bakmışlar ya. Yapacak bir şey. Ben şimdi arkadaşlar size haberin özetini söyleyeyim. Apple dünyanın en değerli markası olma unvanını Google'a kaptırdı. Artık birinci Google. İşin garip tarafı Apple'ın çok hızlı bir şekilde çakılış yaşaması.
MacBook Pro'da
yani ya. %27 oranında değer kaybetmiş firmaya.
Ne kadar süre içerisinde? Bir yılda mı yani?
Bir yılda.
Ya şimdi tabii Brent Finance mı ne bu anketi düzenleyen?
Dur ben sana söyleyeyim ismini.
Google'un bir alt firması.
Brent Finance evet.
Meğerse öyle çıkıyormuş falan. Yani sonuçta tabii her firmanın kendi metrikleri var. Şimdi tam olarak neye dayanarak bu ölçümleri yaptıklarını.
Hisse senedi değer bunlar ya. Şey değil.
Ya ona göre.
Bütün firma değerlendirmesi hisse senedinden şey yapılıyor.
Ya onun üzerinden de yapabilirsin. Ama bu seferde karşına başka datalar çıkıyor. Nedir? Mesela 2006'da ilgili finansal verilerine çıkıldı. Apple yine rekor yıl olmuş onun açısından. 246 milyar dolar adamın nakit parası var.
Ya zaten burada şunun altını çizerim. Yani bu şey değil. Hep o beraber toplandık, paralarımızı toparladık. 109 milyar doları verdin, Google'ı satın aldın. Yok, değil yani. Değil.
Öyle bir olay yok. Paraları çıkartıp kiminki daha ağır basıyor.
Öyle bir olay yok. Zaten şirketlerin değeri şöyle hesaplanmış. İşte Google 109 milyar dolar demişler. 107 milyar dolar Apple demişler. Apple'ın kasasındaki para bundan fazla zaten.
Zaten Google'un olması gerekmiyor mu yani? Şimdi bugün Google'a baktığın zaman Apple benzer ürünlerle sürekli ilerlerken Google işte uzaya çıkana ödül veren yarışma yapıyor. İşte kendi kendine süren araba yapıyor. Her dalda teknolojide ilerlemeye çalışan, inovasyon ekleyen firma.
Şimdi öyle ama Apple tarafına baktığında adam 100 dolarlık cep telefonunu hala da 650 dolara kuyruk oluşturacak şekilde satan bir firma. İçine yazılım koyuyor. Yazılımı da satıyor. Tamam mı? Üstüne aplikasyon satıyor. Kar payı alıyor.
Kendi marketi var.
Ekosistemini şey büyütmüş.
Aparat satıyor.
Geliştirici 20 milyar dolar ödemiş.
Her çeyrek 50 milyon tane neredeyse telefon satan bir firma. Ve sattığı telefon premium segment. En tepedeki yer alan telefon.
Abi şey var mesela.
Yani donanım her zaman içeyim. Burada mesela, böyle satarsan kar getiriyor.
2016 finansal verilerinde MacBook'larla, Mac ailesiyle ilgili rakamlar var. Mac ailesi yani bilgisayar ürün grubunda Apple'ın ortalama satış fiyatı 1150 dolar civarında.
Şimdi 1150 dolar.
Ortalama satış fiyatı bir de bu. İnanılmaz yüksek kar ürün satışı gerçekleştiriyorlar. Yani o raporun devamında işte artık müşterilerin Apple'da olan inancını kaybetmeye başladığı tarzında bir takım doneler var orada dikkat çeken. Bu zaten sık sık tartışılıyor. Daha önce biliyorsun Apple'ın eski çalışanlarından bazıları da Tim Cook'u eleştirmiş işte. Şirket eski inancını kaybetmeye başladı. Biraz daha kısa döngü içerisine girdi tarzında ama günün sonunda 246 milyar dolar nakit parası olan bir şirketten bahsediyoruz. Sırtı kolay kolay yere gelmez. Evet. O listede 5. 6. sıraya çıksa bile ama orada mesela Amazon'un yükselişi bence önemli. Grafiğe bakıldığında Amazon
153 yükselmiş.
Çok ciddi bir yükselme söz konusu.
Bak şimdi ben sayayım istersen ilk onu. 1 Google, 2 Apple ama 3. Amazon ama şöyle bir değer farkı var. Mesela Apple neredeyse 3.'lüğe gidecek 107'den Amazon 106'dan 3.'lük. Yani 1 milyar dolarlık fark var. Çıkartıp koysa adam cebinden.
Bir ay daha sonra yapsak haberi Amazon geçmiş olacak, olacak belki.
AT&T 4. AT&T ama 87 milyar. 4. ile mesela 3. artık ilk 3'te diğer arasında bayağı fark var. Microsoft 5. 6. Samsung. Bak Samsung bu gerçekten emin adımlarla ilerliyor. Çünkü %13'lük bir yükseliş de gelmiş buraya.
Microsoft nasıl o kadar yüksekti hala? Ben ona şaşırıyorum biraz ya.
Microsoft bu arada çok uzun bir süre sonra tekrar 500 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Onlarda evet. Da bir şey özellikle kurumsal taraftaki bulut sistemler falan filan onları
burada
güçlü bir destek var.
Verizon var, Walmart var 8. Facebook var 9. Ondan sonra bu ICBC ne? Banka mı?
Logosunu görmem lazım.
Yani şöyle bir logosu var bak. ICBC.
Bilmiyorum, banka olabilir.
Evet, biz bilmediğimiz bir marka.
Yani hani onun da teknoloji dışı bir şey olduğunu düşünürsek yani Mesut, ilk ondaki 8 marka teknoloji firması.
Dur bir yazayım bakayım neymiş ya. Bak bakalım. Google'a şöyle bir bakalım. Sen tahminleri yürüt. Sen ne diyorsun?
Banka olabilir. Sen? Commercial Bank vesaire tarzında bir şey gibi geldi bana açalım.
ICBC. Ama emin değilim. Enerji sektörü diyeyim ya.
ICBC. Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'ymış ya.
Aynen.
Enteresanmış.
Böyle bir durum söz konusu. Yani özellikle son 20-30 yıla bakıldığı zaman işte petrol şirketlerinden dönüşüm yaşandı ve teknoloji şirketlerinin liderliği söz konusu. Bir de Twitter'da birisi orada gördüm. Mesela 246 milyar dolar nakit para dedik ya. Apple'ın nakit parayla bizim İstanbul borsasındaki en büyük 100 şirketi satın alabilecek durumda. Borsa değeri üzerine orada görünen rakamla üzerine konuşmak gerekirse. Bu da yine
alır da zaten. Zaten büyük ihtimal gelsin.
Ben de gereksiz bir bilgi ekledim. 2 milyar dolar 10 ton çekiyor.
Tamam kapatalım hadi hoşçakalın.
Çak çak. Evet. Şimdi Samsung Trump'ın tehditlerine boyun eğmiş bu arada onu söyleyeyim.
Ne abi yani
yavaş yavaş. Amerika'da yatırım yapacakmış, fabrika kuracakmış.
Yani.
Hyundai yatırımları arttırıyoruz demiş, 3 milyon üstüne taşıyacakmış yatırımlarını.
Koreliler yavaş yavaş.
LG zaten tesisi kuruyormuş. Ne diyorsunuz?
Adam dakika bir gol mü?
Bence bizim reisin de çıkıp söylemesi lazım, ben size söyleyeyim yani. Olay oraya gitti.
Valla herkes bir şekilde Mesut, üretim kendi ülkesine kaydırma derdinde. Aynen. Apple tarafından açıklaması var. Nisan sonunda Hindistan'da üretim başlayacak galiba, iPhone üretimi.
Yalnız var ya bak, biz Vestel vergisi, fiyatlandırılan vergide Vestel'e çok yüklendiler ama Trump'ın dediği şey de aynı. Amerika'da üretilmeyen her şeye vergi getireceğim
dedi. Ekstra vergi koyacağım
dedi. Bence biz de firmalara şunu dememiz lazım. Türkiye'de üret, vergiden kurtul, belli bir vergiden.
Aynen.
Yani daha yabancı da olsa, yerli de olsa bak. Yerli yabancı ayırmayacaksın. Diyeceksin ki Türkiye'de üret, kurtul.
Abi mesela ne diyoruz? Mesela savunma sanayinde bir iş birliği yaparken diyoruz ki Türkiye'de üreteceksin. Evet. Know-how'ını buraya getireceksin. Mühendislerin burada çalışacak tarzında. Niye tüketici elektronik ürünlerinde olmasın?
Aynen, gerçekten orada garip bir olabilir durum var. Trump o konuda bence
sonuçta şey yapıyor. Sonuçta şunu hiç unutmayalım. Yine aynı konuya geldik. Türkiye gerçekten çok büyük pazar. Firmalar boşuna buraya gelme çabasında değiller. Bunu kullanmamız lazım bence doğru yönde.
Bu arada Oculus çalıntı çıktı. Ne diyorsunuz?
Yani nereden çalıntı?
John Carmack'ın çok hızlı bir şekilde geçmesinden belli değil aslında.
ZeniMax isimli bir firmadan ve ZeniMax de daha öncesinde John Carmack çalışıyormuş. Hemen Oculus'a geçti. ZeniMax'in Rift isimli bir teknolojisi varmış. Onu çalmışlar ya. Onun kodları falan almışlar.
Bilim kodlarının hepsini cukkalamışlar.
Yani cukkalamışlar yani. Üstünü yatmışlar. Adamlar 500 milyon dolar talep etmişler. Verecekler yani.
Oculus zaten böyle bir kolpa bir şeyin döndüğü hissediliyor. Kickstarter yaptılar. İşte oyuncular için falan filan muhabbeti dönüyordu. Sonra Facebook satın aldı. Tamamen şey yön değiştirdi falan böyle. Sonra John Carmack oraya geçti falan böyle.
Çok sana gerçekten treni düştü ama. Yani evet. Sony'nin kaskı gelene kadar sana gerçekten öyle çok merak edilmeyen bir şey haline aldı.
Telefoncular patlatacak gibi görünüyor. O VR AR olayını orada biraz daha
bir şey
potansiyel. Biraz daha gelişirse işte. Bir sonraki nesilde falan belki.
Hafiflemesi, daha rahat oturması, şak diye taktığında çalışması.
Oculus'un konusu da biliyorsun bayağı Reddit'te falan Trump'ı destekliyor tarzı olay olmuştu. Bayağı bayağı sansasyon yaratmıştı. Şimdi herhalde.
O CEO'luktan ayrıldı zaten.
Ayrıldı da yani. Sonra kuran adam olarak bayağı ses getirmiş. Şimdi Trump'ın muhtemelen teknoloji danışmanlar kurulunda kendisine güzel bir yer bulur gibime geliyor açıkçası.
Şimdi çok önemli bir bilimsel gelişme var. Özellikle tıp alanında. Locked-in isimli bir sendrom varmış. Evet. Locked-in sendromu diye geçiyormuş. Yani Allah muhafaza sabır versin Allah ailelerine bu tip sorunlar yaşayan insanların. İnsanlara da yardımcı olsun. Şöyle bir şey arkadaşlar, bilmeyenler için anlatayım. Beyin omurilikle iletişimini kesiyormuş. Aslında ölü gibisin.
Şuurun açık.
Şuurun açık ama.
Bitkisel hayat mı?
Abi, doktorlar bitkisel hayat zannediyormuş zaten. Bitkisel hayat değil, şuurun açık. Duyuyorsun.
Donmuş gibisin yani, etrafı görüyorsun sadece.
Evet, duyuyorsun, nefes alıyorsun. Etraftaki şeylerden iletişimin var ama kesinlikle tepki veremiyorsun.
Kasların hiçbir çalışmıyor.
Hiçbiri çalışmıyor. Aynen. Ağzın falan hiçbir şey, dil mil çalışmıyor.
Bu vakaların bazısında haberi görünce biraz araştırdım. Şimdi bazısında senin sorgularına göz hareketleri cevap verebiliyor ama bazısında işte hastanın boyutuna bağlı gözü de kontrol edemiyor. Dolayısıyla
o
seviyede ileri. Dolayısıyla orada bir bilgisayar arayüzüne ihtiyaç duyuyor. Çünkü beyindeki kan hareketinden tut da bir takım anlık değişkenlere işte bağlı olarak.
Beyindeki kan hareketleri ve benzeri değişimleri takip ederek hastalarla iletişim kurulması sağlanmış. Tabii evet, hayır. İşte şu senin eşin mi? Evet. Hı. Bu senin eşin değil mi? Hayır gibi cümleleri. İşin garip tarafı ne biliyor musunuz? Yaşamaktan mutlu musun dendiğinde hepsi evet demiş. Yani hayır diyen yok.
Kitap yazan var.
Kitap yazan var.
Evet, evet. Binary kodla mı gönderiyor?
Yani sonucunda abi, sonucunda umudun kesilmediği sürece tıp zaten her zaman yaşatmaya meyilli olmak zorunda. Çok hakikaten düşman başına bile demeyeceğiniz kadar çok şey bir rahatsızlık, zor bir rahatsızlık ama dünyada da bayağı bir kişi bundan muzdarip en azından bu tür yöntemlerin geliştiriyor olması iletişim yollarını açmak açısından önemli bence.
Ailesi için de güzel bir şey.
Böyle bir ilaç vardı galiba. Hatta bir korku filminde şey var. Bunun üzerinden ilerliyor konusu. Hani adam veriyor. O şekilde kilitleniyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ama adamın yaptığı, sana yaptığı her şeyi hissediyorsun falan böyle.
Ha, kötüymüş yani.
Öyle bir korku filmi olması lazım.
Evet. Ben korku filmi izlemediğim için bilmiyorum.
Ben gece işte çocuktan dolayı bir ayağa kalktım. Hellraiser 9'u izledim. O hani yüzünde iğneler, çiviler olan bir karakter var ya. Yani izlemeseydim keşke.
Ünlülerin fotoğraflarına geçen bir hacker vardı. Geçen sene bayağı bir insanların gündemini taşıdı o fotoğrafları. Fotoğraflar da çok enteresandı gerçekten. Hani ünlülerin fotoğrafları dediğinde ev halini falan beklersin ama uç noktada şeyler paylaşılınca tabii ister istemez olay farklı yerlere gitti. Adama 9 ay hapis vermişler sadece hacker'lıkta.
9 mu 6 mı?
9 ay hapis abi. Ve 4900 pound da ceza yemiş.
Yani dünyanın parasını kazanmıştır eğer sattıysa
falan. Paranın şeyini boş ver. Şimdi insanların o kadar mahrem fotoğraflarını yayınladı ki olay cinsel saldırıya gelesi kadar gitti bana sorarsan.
Bir de yani, o Apple'ın failiydi değil mi? Yani hacklenmiş olması.
Yok adam şey yapmış abi tahmin etmiş şifreleri. Çit şeyli olmadığı için sana SMS falan yollamadığı için şimdi ona geçtiler. Şimdi SMS atıyor sana mesela ya da cep telefonuna bildirim geliyor. Tahmin ederek girebilmiş. Ve bu tip fotoğraflara ulaşıp paylaşmış bunların hepsini ondan sonra.
Hiç caydırıcı değil abi. O fotoğrafları bir değil, evet. Magazin dergisine satarsın bile. Misal veriyorum. Tabii ki o çok, belki çok mahrem görüntülerdi ama zaten oradan alacağın 300-500 bin dolar da 9 ay sonra çıkıp yine kaldığın yerden misal veriyorum. Yani çok kötü niyetli bir adamsan hayatına devam edebilirsin. Bence yaptırımın daha yüksek olması
ben
lazım.
Ben de öyle düşünüyorum. Bana az geldi. Sen ne düşünüyorsun?
Yani bence şifreye biraz özen göstermek lazımdı. Buradan çıkartılacak ders.
Bir diğer ek girişim var. Yani bu çok enteresan arkadaşlar. Bir otelde 3 kez eklenmiş otel. Ve her ekleme girişiminde şöyle gerçekleşiyor. Hani bu kartla okutup giriyoruz ya odalara. Hı-hı. Adam odaları kilitliyor. Kart sistemini iptal ediyor. Ve otel sahibi iki kere para ödemek zorunda kalmış adamlara. Otel kapılarını açsınlar diye. Bir keresinde de tam doluyken kapıları kilitlemiş. Kimse odasına girememiş. Alt taraftan da oda anahtarı veremiyor adam. Bu sefer de şey ödemişler. 1500 euro ödemişler adama. Yine açmış kapıları. Bu sefer bilgisayar sistemini full değiştirdik. Güvenli hale getirdik falan demiş.
Kim en kapıyı taktıysa bayağı ıslanmış.
En sonki dönemde şey yapacaklarmış. Anahtara geçireceklermiş olayı.
Amerika'da hala bazı otellerde bir anahtar sistemi var.
Evet var.
Şey değil. Benim aklıma şey, bir dönem biliyorsun bir elemanın bir tanesi QR kodlardan uçak biletlerini kopyalıyordu. Bilet almadan uçağa binenler vardı. Böyle değişik şeylerle uğraşan tipler var ya kafayı takıp.
Gerçekten. Onlar bazıları için eğlence olabilir ya o tarz şeyler işte. Adam mesela çok zeki, tamam mı? Bu tarz şeyleri kafayı yoruyor, başarıyor da falan böyle. Kendine yeni mücadeleleri arıyor işte sürekli.
Biraz niyet dönem. Bu uçak olayını biliyorsun. Adam aynı zamanda şeydi, bir toplumsal konularda konferanslar veren bir tip. Hatta yine bir geliştirici konferansında nasıl yaptığını anlatmıştı. Dolayısıyla hani açığı bulup anlattıktan sonra firmaya bilgi vermek belki de.
Yani yapılabilir. Bu yapılabilir. Bilgi vermemiş ama. İlkinde çalmış, parayı almış, açık kapı bırakmış, bir daha girmiş. Bir daha girmiş ondan sonra. Enteresan bir olay yaşanmış. Bir hacker saldırısı da Resident Evil 7'nin başına geldi. Hemen kırıldı. Denuvo kırılmaz falan deniyordu.
Denuvo ilk duyurulduğunda zaten işte o artık işte korsan oyunculuk bitecek muhabbetleri falan olmuştu.
Bayağı ama da ilk çıkan oyunlar kırılamadı zaten.
Evet, bayağı da uzun süre sağlam bir şekilde korudu oyunları
falan. Bu adamların iddiası ilk 3 ay mı ne korumaydı biliyorsun.
Şimdi Cry mı ne, öyle bir grup var. Onlar da zaten o gruplar da sürekli değişiyor. Evet. Yani seneler önce olan gruplar hiçbiri kalmadı. Hep dağılıyorlar, yeni kendileri yeni gruplar kuruyorlar falan. İşte onlardan bir tanesi de kırmış. 5 gün sonra falan kırmışlar galiba. Tabii 5 gün yine oyun satışlarında büyük bir şekilde etki ediyor sonuçta. Hani oyuncu dediğin çok hızlı bir şekilde oyuna erişmek isteyen kişi. Korsanını bulamazsa 2-3 günden sonra hype'a gaza gelip işte böyle hemen satın almak isteyebiliyor. 5 günde şey demişti, açıklama yapmışlar. Demişler ki hani 5 günde biz yine de bayağı güzel bir şekilde koruduk hani satışlarda falan. Faydamız var.
Ayrıca öğreniyoruz demiş her seferde nasıl kırdıklarını.
Geliştirmeye çalışıyorlar da artık daha da hızlandı yani. Bu ilk değil sonuçta.
Evet, daha hızlandı. Esen 3 aydı.
Watch Dogs vardı işte. Birkaç tane daha oyun vardı bu şekilde kırılmış. Far Cry Primal vardı mesela kırılmış olanlardan. Bu ekip bayağı iyi çalışıyor herhalde. Bu da aynı şekilde dediğim gibi hani bu işi çok iyi bilip keyfine veya işte bazı paralar için. Hani sonuçta her zaman dışarıda senden daha zeki bir insan varsa bunu kanıtlamak istiyor bir şekilde.
Evet doğru.
Bu da sen çıkıp da
evet. Bu kırılamaz dediğinde birisi evet, bir sürü insan hemen kırmaya çekiyor aslında. Öyle bir durum söz konusu.
Yani orada da bir reputation sistemi var. Watch Dogs'taki gibi hani hackerlar işte ben daha iyiyim falan filan böyle. O şekilde kanıtlıyorlar kendilerini.
Üzücü bir haber var. İstanbul Auto Show bizim için önemli fuardı. Yani katılanlar bilirler. Hem çok kalabalık geçiyor. Hem de oraya gittim bir daha dönüşünde 5 saat falan buluyor. O kadar trafiği sıkıştırıyor taraftan.
Bizim için fuarlar öyle değil mi? TÜYAP'a falan gittiğimiz zaman da.
Zaten iğrenç yerlerde fuar yerlerde. Bir de İstanbul'u fuar merkezi yapmak istiyoruz demiyorlar mı böyle? Çıldırıyorum yani. İstanbul fuar merkezi olabilecek bir şey değil. İzmir mesela o konuda iyi. Antalya çok iyi. Bana sorarsan.
Ben en son Yenibosna'da işte CNR fuar merkezi var biliyorsun bu havalimanına yakın olan. Metronun direkt tramvayına geçti. Yani...
Full izdiham abi işkence.
İzdiham boşlar abi. Tuvaletler düzensiz. Ben bir hatta Twitter'dan fotoğraf paylaşmıştım. Su şişelerini delmişler, sabunluk yapmışlar vesaire. Yani hani uluslararası bir fuar yapıyorsun. Açılışını işte devlet arkanından büyükler yapıyorlar vesaire ama senin tuvaletinde pisuarlar patlamış. Sabunluk diye su şişesi koymuşsun. Şey ortadan delmişler iğneyle. Basıyorsun sabun falan geliyor. Yani bunun olmaması lazım
aynen,
artık ya.
Gerçekten de İstanbul öyle. İstanbul gibi gerçekten garip bir durum ama ben size üzücü haberi söyleyeyim. İstanbul Otoshow 2017 fuarına 20 büyük otomobil firması gelmiyormuş. Sayayım mı firmaları? Bak.
Hepsi var abi 20 dedi zaten yani.
Audi, Volvo, kaldı Mazda, Bugatti, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki, Lamborghini. Bir de üstüne bunların şey eklenmiş. Ford, Mini, Jaguar ve Land Rover.
Ben de gelecek firmaları sayacağım.
BMW buradaki galeriden arabaları götürecekler oraya satışa sunacaklar herhalde.
Geçen hafta mı ne haber yapmıştık ya en çok satış yapan araba firmaları. Onlar değil zaten.
Çoğu. Yani, bildiğin fuar yok bu sene.
Aynen.
Kısacası. Maliyetler çok filan demişler ama yalan yani. Bu başka bir olay var burada benim anladığım kadarıyla.
Benim anladığım kadarıyla. Yazık olmuş ama sonuçta Türkiye'de de otomobil açısından küçük bir pazar sayılmaz. İnsanların da böyle bu tür şeylere ihtiyaçları var. Herkes elini taşın altına koyup bence bu fuara katılmalıydı diye düşünüyorum ben. Zaten aynen. 2 yılda bir düzenleniyor.
Yani bence kötü bir durum söz konusu. Benim hiç hoşuma gitmedi. Benim gitmeyi sevdiğim bir fuardı ayrıca. Gittiğimizde de güzel içerik.
Bizim haberde şey yazıyordu. İşte 2017'de pazardaki daralma öngörüsü bulunduğu için ya pazarla alakalı bir durum değil ki bu. Sonucunda yani sen fuara katılmayı satış rakamını arttırma argüman olarak kullanamazsın. O şov amaçlı bir vitrin alanı.
Biraz öyle.
İnsanlarla gel bir yere gel. Senin marka olarak tutkunun ama aracını alamayan insana gelsinler, görsünler, kullansınlar.
Çok kötü oldu. Yani beni üzdü bak. İstanbul Auto Show gerçekten uluslararası fuar anlamında renkli geçen fuarlardan bir tanesiydi. Şimdi demek ki Paris Auto Show var. Bir de Detroit Auto Show var değil mi?
Ya yani şimdi onu kıyasladığınız zaman işte Almanya'da Frankfurt var mesela. Frank Otomobil Fuarı, Cenevre Otomobil Fuarı vesaire var. Hani onun yanında zaten bizimki İstanbul'sa okunmazdı ama.
Olsun büyük ama yine de olarak... güzeldi ya.
Ya yine de güzeldi ama benim gönlümden her zaman geçen işte uluslararası 4-5 tane modelin Türkiye'de lansmanının yapıldığı daha böyle görkenli uluslararası basın daha fazla ilgi duyabileceği ama şu anki halinde bile kabulüz bu şekilde olacağına.
Aynen. Yalnız işin garip tarafı bizim Auto Show Fuarı da bir garipti gerçekten. Amerika'da dükkana girip Porsche'un içine binebiliyorsun. Burada fuarda Porsche'un içine bindirtmiyorlardı.
Genelde yani ilk günce de şey yazıyorlar dokuma diye. Satıldı, rezerve, dokunamaz tarzı ama dediğinde çok haklısın. Amerika'ya gittiğin zaman Ferrari mağazasına girdim ben mesela bir keresinde Miami taraflarında. Miami diyorum Los Angeles tarafında. Abi giriyorsun tipinden zaten Ferrari alamayacağım ya profilden belli. Çünkü yani o Ferrari alacak adam duruşu, giyiniş vesaire belli ama... Adam genel müdür geliyor beyefendi hoş geldiniz çay kahve bak çay kahve ikram edelim mi diyor. Hangi aracımızı size anlatayım diyor. Yani böyle bir mantık var. Evet, böyle bir niyet var.
Şey yapabiliyor
paranın
musun?
Paranın pulun kimde olduğu belli değil ama adam en azından yine
test sürüşü yapabiliyor diyor. Musun?
Test sürüşü yapamıyoruz.
O kadar değil.
Yaptıran yerler var. Bu tabii ki hani
alacağını anladıktan sonra yaptırıyordur onu biraz ya.
Ya şimdi mesela benim gidip Ferrari şubesi daha ziyade şeydi. Hani normal piyasa versiyonu araçların satımından ziyade mesela 1960 model Ferrari'den tut da çok yüksek üretim sınırı sayıdık araçlarımla sergilendi. Birazdan müze tarzı bir yerde ama kendi galerisinde deneyebilirsin. Yani Porsche vesaire tarzı arabaları denettirebiliyorlar.
Ama herkese denetmiyordur Berdi.
Yani orada nasıl yaptığını bilmiyorum.
Evet bir dene bakmak lazım. Project Cars 2 var. Hani bu konuyla ilgili diye ona gelip tanıtım videosu yayınlanmış. Baya güzel duruyor yalnız. Bu sefer iklim şartlarının üstüne baya bir yürümüş adamlar ya.
Evet. İki de kötü değil ya görsel.
Dry Club'dan sonra zaten araba yarışlarında böyle bir insanların canı çekmeye başladı.
Değil mi? Evet.
Kar yağsın, yağmur yağsın falan böyle süzülsün ekranda şeyden camdan falan. Burada güzel yapmışlar gibi görünüyor ama gerçi hani araç içi görüntüler falan görmüyoruz ama atmosfere kasmışlar yani.
Eylül 2017'de çıkacak. Araç içi görseler birincisinde zaten aynısını koysa ikincide de millet şey demez kötü falan diye.
Bir de şeyler falan çok iyi ya. Bu hani pistin yanında böyle kırmızı beyaz şeyler olur ya. Hı hı.
Onların üstüne ayrıca uğraşmışlar.
Onların kendi kaplamaları şeyleri falan var böyle çıkıntıları falan hepsi ayrı modellenmiş falan böyle. Onlar da çok güzel duruyordu.
Benim hoşuma gitti gerçekten. Electronic Arts'ta Need for Speed oyunu hakkında konuşmuş.
İşte
2017'de çıkacakmış yani.
Need for Speed çıktıktan sonra kaç sene oldu? 1-2 seneden beri Need for Speed gelmiyor. Hani şey diyorlar, bir uzunca bir süre bıraktık ki ekleyeceğimiz yenilikler üzerinde iyice çalışabilelim.
Hep aynısını söyler. En son Need for Speed dedikleri oyunu şu gece yarışları ne iğrenç bir oyundu
abi,
o ya.
Abi filmi ne kadar skandalsın onu da boşver. Nasıl bir zahit bir film var.
Görselliği ya. Güzeldi. Ama gece ve yağmur koyduğun zaman zaten hani görsellik biraz daha fotorealistik oluyor. Bakalım yani şey gibi işte hep muhabbetini çeviriyoruz ya işte Underground.
Ya Underground remake yapsa bak hiçbir şey yapmasın. Birinci oyunu alsın.
günümüz şartlarını uyarlasın. Yine millet oynar ya. Yenilik ya da 2'yi Underground 2 de çok iyiydi mesela.
Yenilik ekleyeceğiz diyorlar. Daha önce karşılaşmadığımız bir şey ekliyor olabilirler.
Eklemeye lazım çünkü çok daha güzel oyunlar var artık yani. Hani çok
ama şey gibi de olmasın. Drum'daki gibi de hikaye ekleyip de böyle çizgisel bir şekilde gitmeye çalışmayalım da bakalım. Yeni bir şeylere açıyoruz.
Griff 300 isimli profesyonel bir drondan da en son bahsedip kapatalım isterseniz bugün.
Çok ticari bir drone olmuş o bence ya.
Yani zaten şeymiş abi. 250 kamera taşımak için 225 kilo taşıyormuş. Profesyonel kamera taşımak için. Bunu da yönetmeni de taşıyorsun herhalde yanında.
İnsan
herhalde
taşıyor
öyle yani. Bir şey yapıyorsun yani.
Şey gördün mü? Tasarımını gördün mü? Evet. Altlı üstü çift kat pervane sistemi yapmışlar.
Bir de şey var. Griff 800 varmış. O da 800 kilo taşıyacakmış. 800 kilo. O ekip ya, taşıyor. Set ekibiyle beraber havalanıyorlar.
Şimdi bunlar artık drone demek lazım. İnsanlar çünkü yanlış anlamaya başlıyorlar.
Ama
çünkü
bu güvenlik sertifikası falan var mı?
Tabi uluslararası sanatları falan geçmiş sertifikalarını almış. Şimdi bizim katıldığımız son iki fuarda da vardı. İnsan taşıyan drone diye adam bildiğin mini uçak yapmış. Evet. İçine biniyorsun ama drone diyor ona.
Ama şey, bu şimdi drone. Yok tamam. Yani, bildiğin drone yani.
Şey var mesela.
Bir de küçük bir şey.
Ne kadar kalacak ki o kadar güçlü şey?
Abi işte yazmamıştı onu pili kadar yarım saat.
Nispeten küçük bizim fuarda. Bir havalanıp iniyorsa falan böyle.
Benim fuarda gördüm tamam, bildiğin uçak yani. İçine biniyorsun, kapıyı kapatıyorsun, uçabiliyorsun tarzında. Ben daha önce şey vardı, belki izleyenler olmuştur. Bu popüler YouTuber Casey Neistat'ın yaptığı bir drone videosu var mesela. Ev yapımı drone ile işte uçuyor vesaire tarzında.
6 tane var değil mi?
Aynen. 6 ya da 8 olması lazım, tam hatırlayamadım ama sonucunda şey, bu drone'dan boyutuna göre bayağı yüksek taşıma kapasitesi sahip. 225 kilo dediğin hangi bayağı kameraları koyacaklar acaba? Aynı anda 4 tane red kamera bağlayacaklar.
Sen diyorum ya, kameramanla yönetmenle beraber havalanırsın bunda. Sıkıntı yaşamazsın.
Şey falan yapıyorlar mesela. Belgesel çekimlerinde falan çok işe yarıyor drone'lar özellikle.
Evet.
İşte okyanusta balinaların falan yukarıdan rahatsız etmeden falan çekebiliyorsun.
Artık klipleri, video klipleri bile onunla çekiyor.
Bir de şey, BBC'nin yeni belgeselinde işte Planet Earth 2'de falan şeyleri çekerken yanardağın patlamalarını falan çekiyorlar. Yani insanın çok yaklaşamayacağı alanlarda falan çekiyorlar. Orada sıcak havadan dolayı dronlar pert olup kaç tanesi düşmüş falan böyle.
Aa, enteresanmış ya. Onu bilmiyordum mesela.
Valla drone'da galiba 45 dakika falan çalışma süresi kendi pil paketiyle.
Çok uzun abi.
Yani film bitirirsin yani. Bitirirsin aynen. Yani
güzel işmiş dersin gerçekten de. Ve bu haberle beraber bitiriyoruz arkadaşlar. Bu arada White Lens'in betası da bugün açılıyor. Değil mi? Oynayacağız akşam.
Akarız artık bakalım.
Akarız bir bakalım. Kafa sıkışlarına devam edeceğiz orada.
Hedef sen Instagram'da şey fotoğraf paylaşmışsın zaten. Epic sistemde oradan oynar. Oradan da bir şey
yapabilirim. Oradan paylaşımlar yaparız artık. İnşallah işte abi çocuktan sonra canlı yayın çok zor. Canlı yayın yaparım diyemiyorum. Yoksa bir canlı yayın giderdi ona değil mi bizim?
Bir tane ekiple yaparsın belki ya.
Belki bir kayıt alırız ya. Belki
bir kayıt o da otursun yani işte yanında. Bir tane kol ver oynuyormuş gibi.
Yok ben de alıyor hemen. O şey bırakmıyor yani. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence 2'si 1'i sunar.